Ayrım 18. Yavaş olmakla beraber Mehmet gittikçe iyileşiyordu. Onunla her gün deniz kenarına kadar yürüyordu. Kısa zamanda yaz güneşi altında yüzü canlı bir görünüm aldı. Öbür taraftan eskisine kıyasla daha da sessiz bir kişilik kazanmıştı. Yanında ani bir hareket yapısı yerinden sıçrıyordu. Bu yapısı büyüyünceye kadar aynı kaldı. Bugün dahi konuşmaktansa dinlemeyi tercih eder. Fikrini çok ender olarak açıklar. Öksüzler yurdunda geçirdiği 2 yıl onun tüm atılım gücünü eritmiş, yok etmişti. Yaz geçti. Düşen sonbahar yaprakları yerdeki pis su mazgallarını tıkadı, namusuna düşkün yaşlı kadınlar gibi kaldırımlarda aceleyle sekmeye başladı. Hava soğumaktaydı. Deniz kenarına gitgide seyrek iner olduk. 10. yaş günüm yaklaşmıştı ama Türkiye doğum günlerinin pek önemli olmadığı dönemlerden geçiyordu. Sonra bir gün birdenbire savaş bitiverdi. Akşam yatarken Çilekeş memleket savaştaydı. Sabah kalktığımızda çekildiğimizi duyduk. Geç bile kalınmıştı aslında. Bu saatten sonra çekilsek ne olacak, çekilmesek ne olacak? Biz ve bizim gibi aileler şikayet etme hakkı dahil her şeyini kaybetmişti. Annemin depodaki işi sona erdi. Şimdi ne yapacağız bakalım? Altının fiyatı inanılmayacak boyutlara fırlamıştı ama bizde de altın kalmamıştı ki. Yıllar önce babaannemin sandığında çil çil yatan altınlar artık yoktu. Yalnız bir dakika. Babaannem evlenirken büyük babamın babası ona bir altın tepsi vermemiş miydi? Hani şu güneş gibi parlayan ama büyüklüğü dolayısıyla kullanılmayan tepsimiz. O tepsi duruyordu ya. Babaannemin bunu bulması çok zaman almadı. Gitti, annemin odasındaki sedirin altından çıkarıverdi. Orada diğer kullanılmayan porselen ıvır zıvır ve cam eşyanın yanında duruyordu işte. Zamanın tepside bıraktığı karartıların ovulup yok edilmesi, ayrıca bu kazuret şey para eder mi etmez mi tartışılması gerekiyordu. Sonunda bu işin babaanneme bırakılmasına karar verildi. Yahudi eskicinin nasıl ağzından girip burnundan çıktığını henüz unutmamıştık hiçbirimiz. Kapalı çarşıdaki kuyumculara gitmek üzere büyük bir özenle giyindi ve takıp takıştırdı. Duyan mahalleli geliyor, babaanneme ve bir köşede azametle duran altın tepsiye hayranlıkla bakıyordu. Daha düne kadar burun kıvırdığımız şu tepsi ne de kıymetli oluvermişti birdenbire. Altının gramı kaç para eder biliyorsunuz. Sakın onun altını bir fiyata satayım demeyin diye uyardı annem. Satar mıyım canım? Babaannemin sesi kendinden pek emin çıkmıştı. Sanki evin içi tekrar parayla doldu taşıyor. Evden ayrıldı, tepsi cakasına hiç de yakışmayan bir kahverengi kağıda sarılmıştı. Gene de kağıdı delip dışarıya fırlayan uçları babaannem sokağa dönene kadar bize göz kırpmaya devam etti. Komşular hayranlıkla iş çektiler ve bu zamanda böyle bir malımız olduğu için Allah'a şükretmemiz gerektiğini söylediler. Bütün sabah biz ve komşular hep birlikte babaannemin dönüşünü bekledik. Tepsi kaça gidecek acaba? Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes bir öncekinin yaptığı tahmini bastıracak bir şey söylüyordu. 100, 500, 800... Kulaklarıma inanamıyorum. Yaşlı adamlar, kadınlar, hatta çocuklar bile tahminde bulunuyor. Gözümün önünde paralar dans ederken dayanamayıp anneme koşuyorum. Ben babaannemin kuruşu kuruşuna kaç para getireceğini biliyorum dedi annem. Sesi bu artırma furyasından etkilenmediğini gösteriyordu. Ya da hiç değilse yaklaşık olarak kaç para getireceğini biliyorum. Dün bakkalın terazisinde tepsiyi tartmıştık. O nedenle bu saçmalıkları kulak asma sen, işine bak. Annemin bu gerçekçi tutumu düşlerimi bir anda yıkmıştı. Küskün bir şekilde yanından ayrıldım. Babaannemin yokuştan yavaş yavaş çıkarak yaklaştığı haberi ağızdan ağıza bize de ulaştı. Herkes ona koşuyordu ama benim kadar hızlı koşanı var mı? Kendisini gördüğümde görevini başarıyla tamamlamış olduğunu anladım. Nasıl anlamam? Başı dimdik yürüyor. Ailenin gurur simgesi bu. Eli paketlerle dolu, koltuğunun altına da bir şarap şişesi sıkıştırılmış. Paketlerin bir kısmını bana verdi taşımam için ama şişeye kıyamadı. Zafer adımlarıyla eve yürümeye başladık. Komşular tepsiyi kaça sattığını öğrenmek için ölüyorlar ama bir türlü soramıyorlar. Yine de anladılar ki zafer kazanılmıştır. Kapıda bizi karşılayan annem, "Aman ya Rabbi," dedi. "Bunu nasıl yapabildiniz anne? Sokakta şarap şişesiyle nasıl yürüyebildiniz? Herkes sizi akşamcı sanacak." "Yemekte şarap içmeyi özledim, ne yapalım?" diye gürledi babaannem. Sanki evde yemek yeme alışkanlığı kalmış da bir şarap eksikmiş gibi. Üstelik kara borsadan kahve ve toz şeker de aldım. "Haydi yakın komşuları çağıralım da bunu kutlayalım." Der demez komşular içeri doluştular. Hepsi Isparta halılara basmadan önce saygıyla ayakkabılarını çıkarıyorlardı. Onlar da en az bizim kadar mutluydu. Anneme kahve ve konyak dağıtımında yardım ettiler ve kadehlerini kaldırdılar. "Güle güle harcayın, maşallah hanımefendi." Duygulanmışlardı. Kolay ağlayabilen birkaç yaşlı gözlerini sildiler. "Artık istediğimiz yiyeceği alabiliriz. Babaannem bağırarak konuşuyor, elindeki boş kahve fincanını heyecanla havada sallıyordu. Ardından gözlerimin içine bakarak ekledi. Çocuklara giyecek de alabiliriz. Oysa benim aklımdan bambaşka şeyler geçmekteydi. Uzun sonbahar günlerinde kullanabileceğim resimli kitaplar, defter ve boya kalemleri örneğin. Bilmiyorum, babaannem tepsiyi kaça satmıştı ama herhalde kendisinin ve annemin beklediğinin çok üstündeydi bu miktar. Matematikte hiçbir zaman iddialı olmamıştı zaten ikisi de. Hem gariptir, tam cebimiz bize uygun zaman yetecek kadar parayla dolmuştu ki hiç beklenmedik bir taraftan daha fazlası gelmeye başladı. Hayatın cilveleri işte. Böylece birkaç hafta içinde korkunç bir yoksulluktan hatırı sayılır bir zenginliğe geçiş yaptık. Değişikliğin nedeni annemin yeniden başladığı el işleriydi. Beyoğlu'ndaki büyük dükkanlardan siparişler almıştı. Tepsi ve masa örtüleri, yastık yüzleri, bebek elbiseleri ve daha neler neler öğretiyordu o narin elleriyle. Desenlerini kendisi çizer ve kumaşa kopya ederdi. Böylelikle yarattığı işlemelerin bir örneği daha bulunmazdı. İşte onun eserlerini İstanbul'daki yabancılar için çekici kılan unsur buydu. İşi biten dikiş makinesi mutfağın bir köşesine atıldı. 40 yılda bir babaannem bizlere giyecek dikmek için heveslenirse ne âlâ. Yoksa aylarca bulunduğu köşede kimse ellemeden duran bir eşya haline girdi. Muazzez de annemin yaptığı ince işlemeli beyaz elbiseler ve başındaki kocaman iki kurdele ile artık bir süs bebeğine dönmüştü. Kişiliği gitgide hep ben der bir biçimde gelişiyordu. Tıpkı babaannem, Mehmet'le beni, onu isterim, bunu isterim diye her türlü işe koşuyordu. Babaannemin ise gözünün bebeği Muazzez, üstüne toz kondurmuyor, saatler harcıyor saçındaki bükleleri düzene sokmak için. Bu kız kardeşiniz, aman ne yaman, ne yaman, büyüyünce çok güzel olacak göreceksiniz. Hem de zengin bir adamla evlenecek derdi bize. Muazzez zaten kafası fazla işlemeyen bir kızdı. Bunları duya duya daha boş oldu çıktı. Evde sıkıntıdan patlıyor. Bunun etkisiyle her şeye başkaldırıyordum. Annem eğitimim konusunda çok endişeliydi. Ama okullarda henüz doğru dürüst bir çalışma düzeni kurulmamıştı. Öğretmenlerin bir kısmı zaten savaşta ölüp gitmişti. Günün büyük bir kısmını sokaklarda geçiriyor. Caminin bahçesinde futbola benzer bir oyun oynuyordum. Zihin geliştirecek hiçbir uğraşım yoktu. Evde durmak istemediğim için annemle aramızda sık sık tartışma çıkıyordu. Hem de ne tartışma. Bu gibi durumlar beni evden daha beter uzaklaştırıyordu. Başımda şöyle sözü geçer bir baba bulunsaydı herhalde tutumum başka olurdu. Ama annem ya da babaannemin disiplinini kabul edemiyordum. Bu arada annemde de değişik nedenlerden kaynaklanan başka bir başkaldırı ortaya çıktı. Yabancı kadınların yüzlerini örtmediklerini fark etmişti. İstanbul'daki yüksek ailelerden gelen bazı kadınlar yaşmak kullanmayı bırakmışlardı. Bunları gören annem yüz örtmekten yüksünür, babaannemden bu konuda destek arar oldu. Ben 10 yaşındaki çocukların diklenebileceği kadar diklenir, dışarıya kesinlikle yüzü açık çıkamayacağını söylerdim. Hazır sırası gelmişken eklerdim. Zaten evde de oturmuyorsun ki. Annemin yanıtı hazırdı. Ukalalığın gereği yok. Bir seferinde nasıl olduysa babaannem bana arka çıktı. Çocuk doğru söylüyor. Hiç evde oturmuyorsun. Ayrıca şikayet de etme. Bak pek çok kadın hala kafes arkasında. Gökyüzünün rengini ancak peçelerinin aralığından görebiliyorlar. Sen ise bu eve ayak basar basmaz kafesleri kaldırttın. Gene iyi kabullendiler bu mahallede seni. Başka yerde olsa sokak kadını diye kimse suratına bakmazdı. Vallaha bakmazdı, billaha bakmazdı. Annemin şaşırmasını aldırmadan devam etti. Bir de yüzünden peçeyi mi kaldıracaksın? Üstüme iyilik sağlık. Ben kocamla 30 yıl birlikte yaşadım. Dışarıya bir gün olsun onun izni olmadan çıkmadım. Çıktığımda da yüzüm sımsıkı kapalıydı. Murat'ın arabasına bindiğimde hemen kepenkleri indirir, perdeleri çekerdim. Bugünlerde kadınlar sokağa yüzleri açık çıkıyorlar da iyi halt ediyorlar. Allah belalarını verir onların. Sen ol, yüzünü açayım deme kızım. Yoksa Allah'ın gazabına uğrarsın. Babaannemin böylesine hararetli bir şekilde ve böylesine uzun bir konuşma yaptığını daha önce hiç duymamıştım. Kusura bakmayın ama söylediklerinizin tutulur bir tarafı yok anneciğim. Bu zamanda benim yerim evin içi değildir. Ben ya da siz bütün gün evde oturacak olsak çarşıya kim gidecek? Alışverişimizi kim yapacak? Ben nasıl bütün gün evde oturup Kur'an okuyabilirim? Dışarıdan biri geçer de saçımı görür diye nasıl başımı örtebilirim? Yok saçma şeyler bunlar. İşte gene söylüyorum, bundan sonra sokağa çıktığımda yüzümü örtmeyeceğim. Yüzündeki peçeyi sinirli bir biçimde kaldırıp kenara koydu. Babaannemin elleri göğe açılmıştı birdenbire. Bunları da mı görecektim diye inledi. Zaman değişiyor. Babaannemin aklı almıyordu bir türlü yüz açmayı. Bu durum onu gerçekten rahatsız etmişti. Sana sokak kadını diyecekler. Desinler. Benim karnım onların dedikleri ya da demedikleriyle doymuyor. Ekmeğimi onlar mı kazanıyor ki sözlerine kulak asacağım? Hem bundan sonra siz de açacaksınız yüzünüzü anneciğim. Aman yok yok diye telaşlandı babaannem. Allah yazdıysa bozsun. Ertesi sabah annem işleme kutusunu koltuğunun altında ve o güzelim yüzü tüm dünyaya açılmış olarak Beyoğlu'na indi. Beyazıt'tan geçerken çocukların attığı taşlardan biri başının arkasında ufak bir yara açmıştı. Bu olaydan sonra dışarıya yalnız çıkmamayı özen gösterir oldu. Çoğunlukla Mehmet veya ben ona eşlik ediyorduk ama babaannem dışarıda annemle görünmemek konusunda direniyordu. Bizim sokakta annemin peçeyi kaldırması çeşitli tepkilere yol açtı. Yaşlılar şimdiye kadar onu namuslu bir kadın olarak tanımışlardı. Bu olayla güvenleri sarsıldı. Annem ara sıra gözlerine inen gölgelere rağmen 25 yaşında olağanüstü güzelliğe sahip bir kadındı. Öyle ki sokakta görenler ona bakmaya doyamazlardı. Bu yüzden koca aradığını düşünenler de çıkmadı değil. Derken yaşlısı genci, erkeği kadını grup grup babaanneme gelip bu felakete bir son vermesini istediler. Babaannem ise onlara gelinine söz geçiremediğini anlatarak dert yanıyordu. Bu arada mahalledeki bazı genç kadınlar da annemin tarafını tutar, hatta yüzlerini açar olmuştu. Kocaları cephede ölmüştü ama yaşlı babaları ailenin namusunu leke mi sürdürecek? Eline sopayı alan kızına saldırdı. Böylelikle etrafta yüzü açık genç kadın kalmadı. Birkaçı aynı sopayı annemin sırtına da indirmek ateşiyle yanıp tutuşuyordu ama eli varmıyordu. Babaannemin başının etini öylesine yediler ki sonunda babaanneme de bıkkınlık geldi. Artık üstüne vardılar mıydı? Gelininin başına kötü bir bela geleceğini söyleyerek kurtuluyordu baskıdan. Gerçekten de öyle oldu. Artık içine mi doğdu nedir? Annem bir gün Beyazıt'tan geçerken peşine bir Fransız takılıyor. Annem adımlarını sıklaştırıyor ama adamı başından def edemiyor. Tersine, öyle ya, ipek etekliği daha bir ateşle sallanmaya, ensesindeki bukleler daha bir çapkınca oynamaya başlamıştır. Adam nasıl bırakıp gitsin? Bunu fark eden bütün mahalle çocukları da adamın peşine takılıyorlar. Haydi bakalım. O gün Beyazıt olalı görmediği bir sahneye tanık oluyor. Önde yüzü açık bir Türk kadını, arkasında uzun boylu bir yabancı adam, en arkada da civarın tüm sümüklü çocukları bir tabur halinde ilerlemekte. Derken annem yapmaması gereken bir şey yapıyor, duruyor, yetersiz Fransızcası ile adama anlatmaya çalışıyor ki yanlış iz üzerindedir. Bunu duyan adam şapkasını çıkarıyor, annemin önünde nazik bir şekilde eğiliyor ve duygularını açığa vuruyor. Çok hoşsunuz. Çocuklar tek kelime anlamamışlardır ama gene de hoplayıp zıplıyor, avaz avaz bağırıyorlar. Annem pek doğal olarak utancından kıpkırmızı olmuş bir biçimde hızla yoluna devam ediyor, peçeyi çıkardığına bin pişman. Arkasındaki alay ile bizim sokağa giriyor, gören komşular hemen eve koşup görmeyenlere haberi ulaştırıyorlar. Annem çareyi onlara seslenmekte buluyor. İstemediği halde bir yabancı tarafından izlendiğini söylüyor. Vay efendim, ne demekmiş bizim mahallenin kadını istemediği halde rahatsız etmek. Ellerine geçirdikleri değnekler ve süpürgelerle dışarı fırlıyor, gözü pek Avrupalıyı ne demek istediklerini anlamada zorluk çekmeyeceği biçimde kovalıyorlar. Mehmet'le ben pencereden bu gördüklerimiz karşısında gülmekten katılıyorduk ama babaannem utancından yerin dibine girmişti. Aman ne ayıp, ne ayıp, ben şimdi sokaktakilerin yüzüne nasıl bakacağım diyordu. Korktuğu başına gelmedi. Mahalleli çapkın Fransızdan kurtulduktan, hatta adamın kafasını kırmak için elinde kovalarla onu Beyazıt'a kadar kovalayanlar geri döndükten sonra her zamanki uyuşukluğu ile suçu anneme değil adamın üstüne yükledi. Annemi çekemeyen yaşlı koca karılar hariç. Benim eğitim sorunuma henüz bir çözüm bulunamamıştı. Özel bir okul düşünülüyordu ama bu konuda bir soruşturma yapıldığında öğrenildi ki özel okulların müfredatından Türkçe kaldırılmıştır. Buna fevkalade sinirlenen annem beni Türkçe okutulmayan bir ortama göndermektense evde tutmayı uygun gördü. Araştırma sürerken ben de sokak kurallarını benimsemeye devam ediyordum. Çoğunlukla yaşımdan büyük çocuklarla geziyor, evden gelen her türlü uyarı ve baskıyı hırçınlıkla karşılıyordum. Civardaki bazı ihtiyarlar beni düzene sokmak için bir iki çıkış yaptılar ama onların modası geçmiş düşüncelerinden öylesine sıkıldım ki sonunda bu bunakları peşime takmaktan vazgeçmezse evden kaçacağımı söyleyerek babaannemin gözünü korkuttum. Ardından annem imama danıştı. Hakkımda ne karar verdiklerini daha o zaman bilmiyordum ama öğrendiğimde pek de iç açıcı bulmadım. İmam, okullarda henüz bir düzen olmadığına göre eğitim konusunun kısa bir süre için bir kenara bırakılmasını, onun yerine bana bir iş ortamında çıraklık gibi bir uğraşı bulunmasını önermişti. Aslında okullar doğru dürüst işleyene kadar düşünülen bu geçici işe çıraklık demek biraz abartılı oluyordu ama neyse. Ortam olarak berber dükkanını seçtiler. Duyduğumda öfkeden deli gibi oldum. Kesinlikle kabul etmediğimi açıkladım. Ama becerikli imam öyle ballandıra ballandıra anlattı ki bu işi bana. Yok efendim, herkesten bahşiş alacakmışım da, özgürlük kazanacakmışım da, kim bilir, belki bir gün kendi berber dükkanımı bile açabilirmişim de. Annem ve babaannem ilk defa sessiz kalma akıllılığını gösterirken imam anlattıklarıyla ağzımdan girdi, burnumdan çıktı, sonunda bana he dedirtti. Aslında bizimkilerin işe karışmamasında bir bit yeniği olduğunu sezmiştim sezmesini. Fazla üstünde durmamıştım. Dediğim gibi imam becerikli bir adamdı. Denetimi eline alıp sorunları halletmek isterdi. Velhasıl alhem etti, kallem etti ve ben ertesi günü kendimi eve yakın bir berber dükkanında buluverdim. Berber yapmacık bir coşkuyla karşıladı bizi. Onu görür görmez güven duyulmayacak bir kişi olduğunu sezdim. Üstelik derhal annemin kulağını eğilip beni eğiteceğini, adam edeceğini söylemez mi? Annem bir açıklama yapmak gereğini duydu. Anladınız değil mi? Burada para kazanmak için bulunmuyor. Sadece okullar açılana kadar aylak olmasını istiyorum. Tabii dedi berber kaypak bir şekilde ve annemin önünde yere kadar eğildi. Kirli ve yamalı yakasından görünen geniş omuzları pelte gibi titredi. Ona kendi oğlum gibi bakacağım. Siz hiç merak etmeyin. Bu arada bana bir bakış fırlattı. Sanki babalığı hangi sınırlara kadar götüreceğine karar verme aşamasındaydı. Annemin pek içine sinmemişti ama gene de beni dükkanda bırakıp çıktı. Hiç değilse bugünlük sokak faslını kapattığı için seviniyor. Benim de içime sinmemişti bulunduğum yer. Etrafıma bakıyorum. Düşlerimde yaratılandan öylesine farklı ki. Bir kere dükkan ufacık. İçeride iki müşteri koltuğu var. Onlar da eski püskü. Bir köşede bakır mangal duruyor. Hem içeriği ısıtmak hem de üstünde kahve pişirmek için. Penceredeki muslin perde belli ki yıllarca yıkanmamış. Kir ve tozdan hare hare olan çay bardaklarının üstüne sinekler yapışmış. Çıraklığın tüm romantizmi birdenbire yok olmuştu. Gene de bahşişleri düşünerek dişimi sıkmaya karar verdim. Annem ayrıldıktan sonra berberin yapmacık coşkusu yerini gerçekçiliğe bıraktı. Bu iş iyidir oğlum. Aklını kullanıp gözünü açarsan bir sanat öğrenirsin. Bütün ömrünce de bana dua edersin, tamam mı? Gözleri beni didikliyor. Yüzü yüzüme yaklaştığında kir ve ter kokusuyla bunaldım. Yağlı fesinin mavi püskülü sanki canlı bir varlıkmış gibi kendi keyfince sallanmakta. Bak burada bir kutu var. İçine aldığın bahşişleri koyacaksın. Ben müşteriyi tıraş ederken sen yanımda duracak ve yaptığımı izleyeceksin. Gözlerime dikkat et. Ne zaman sabun, ne zaman havlu istiyorum anla. Ayrıca kahve yapacak ve bunları öbür dükkanlara götüreceksin. Sakın parasını almadan geleyim deme. Tamam değil mi? Tamam. Suratım asılmıştı. Bu pis dükkan ve dükkandan da pis berber içimi karartmıştı bile. Tamam derken gülümseyeceksin diye hırladı. Örnek olsun diye kırık dişlerini ortaya koyan bir şekilde sırıttı. Bu işi güler yüze yapmak gerek. Ha bir de söyleyeyim. Bak kahve fincanı falan kırarsan bahşişinden keserim. Bahşişin de yoksa kafanı kırarım. Tamam mı? Yok. O tamam değil dedim ve havaya kalkan elimden korunmak için geriye kaçtım. O sabah berber müşterileri tıraş eder, saç keser ve kaba şakalar yaparken ben yanında durup kendisini izledim. Müşterileri hep sokak satıcıları, ufak dükkan sahipleri gibi kişilerdi. Benim konuşmamı değişik buluyorlar, alayı alıyorlardı. Bir yandan berberin ne yaptığına bakacağım, öbür yandan da gözlerinden bir şey isteyip istemediklerini anlayacağım diye canım çıktı. Başım bir o yana, bir bu yana dönmekten yoruldu. Öğle vakti beni 1,5 porsiyon pişmiş kuru fasulye almak için karşıki aş evine gönderdi. Kirli eller tarafından koca koca parçalar halinde kesilmiş ekmek de aldım. Yarım porsiyonluk yemek benim içindi. Müşteri koltuklarına oturup yedik, üstüne kirli bardaklardan su içtik. Öğleden sonra yolun öbür yanındaki dükkanlardan birinde çalışanlar 5 kahve isteyene kadar zaman sakin geçti. Kahveyi ben pişirecektim. Mangaldaki kömür sönmüştü. Haydi, yeni kömür getirip yakmaya çalıştım. Ne lanet şeymiş meğer mangal yakmak. Berber küfrediyor, kemiklerimi kıracağını söylüyordu. Ama artık alıştım, ona aldırmıyorum. Çıraları kömürün altına dizdim ve bir iki bit çaktım ki puf diye bir sesle mangalın içindeki bütün küller havaya fırladı. Çıkan alev neredeyse yüzümü yakacaktı. Berber sinirinden boğulacak gibi. Tam o sırada içeri bir müşteri giriverdi. Hemen koltuğa düşmüş fasulyeleri temizleyip yer açtık. Ben mangalla uğraştığımdan havlu ile suyunu almak berbere kaldı. Müşterisiyle canlı canlı konuşuyor ama o arada bana düşmanca bakışlar fırlatmaktan geri kalmıyor. Yere boylu boyunca uzandım, ateşi canlandırmak için mangalı üfleyip duruyorum. Bu arada külleri havaya kaldırıyormuşum, hiç umurumda değil. Üflemekten yüzüm mosmor. Sonunda berberin sabrı taştı, müşteriyi yarı sabunlu bırakıp yanıma çöktü ve ateşi canlandırmak için üflemeye girişti. Öyle kendini vermiş bir biçimde üflüyor ki sarkık göbeği hop hop ediyor. Ben mangalı bırakıp berberin göbeğini seyre daldım. Bu arada yüzü sabunlu müşteri yanımıza gelmiş, berbere akıl veriyordu. Akıl isteyen kim? Ateş yandığında berberin üflemekten canı çıkmıştı. Yüzünde yer yer kömür tozuyla karışık terden karartılar var. Müşteri artık daha fazlasını çekecek halde değil. Neredeyse yumruk yumruğa girişecekler. Sinirler yatışana kadar bari ben ayak altında dolanmayayım diye hemen kahve pişirmeye oturdum. 5 kahvenin 5'i de tamam olunca fincanları pirinç tepsiye dizdim ve siparişi veren dükkana yollandım. Parayı istediğimde adamlar kahkaha ile güldüler ve sen git Ali Efendi'ye söyle, kendisine para yerine selamlarımızı gönderiyoruz dediler. Ali Efendi dedikleri bizim berberdi. Mesajı verdiğimde berber kalmış birkaç tel beyaz saçını da yolmaya başladı. Beni kulağımdan yakaladı ve bahşiş kutusunun yanına götürdü. Kutunun içindekileri avucuna boşalttıktan sonra bunun hepsi benim dedi. Anlamıştım ki bahşiş bile kazanmak o kadar kolay iş değil. Berber sırıtıyordu. İşte böyle böyle öğreneceksin. Madem ki onlardan parayı almasını beceremedin, o halde kahveleri sen ödersin. Gördün mü? Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Sokaklarda öğrendiğim tüm küfürleri ard arda sıraladım. Sonunda pezevenk diye bağırdım. İşte bunu hazmedemedi. Elini geçirirse boğacağını söyleyerek peşimden koşmaya başladı. Onu dans eder gibi bir o yana bir bu yana çekiyor. O arada da belleğimi zorluyordum daha yakıcı, daha değişik küfürleri hatırlamak için. Sonunda içeri bir müşteri girdi. Girmeseydi sanırım adam beni yakalar ve dediği gibi boğardı. Müşteriyi görünce biraz yatıştı ama elleri hala titriyordu. Müşterinin boğazına ustura ile bir sıyrık atınca sesler gene yükseldi. Artık ben bir köşeye çömelmiş, sahneden çekilmiştim. Havlu mavlu verecek halim kalmamıştı. Bu arada yeni kahve siparişi geldi. Pişirmeye başladım. Pişireyim de başıma bir bela gelmeden şu dükkandan savuşayım. O telaş içinde kapıda iki yeni müşteriyle çarpıştım. Fincanlar havaya uçtu. İçindekiler adamlardan birinin bacaklarına döküldü. Bir çığlık attım. Elimden kayan ıslak tepsi büyük bir gürültüyle yere yuvarlandı. Ben de adamların kahvelenmiş bacakları arasından kaçarak dışarı fırladım. Arkamdan lanet yağdırıyorlardı. Hatta biri kovalamaya yeltendi ama ben tazı gibi koşuyordum. Eve vardığımda nefes nefese kalmıştım ama ağrıyan kasıklarıma rağmen kahkahalarımı zapt edemiyordum. Tepsi elimden kaydığında berberin yüzünde gördüğüm ifade unutulacak gibi değildi. İşte berber çıraklığımın ilk ve son günü böyle yüz kızartıcı bir şekilde bitmiş oldu. 18. ayrımın sonu, sayfa 230.